Ayrım 32.
Konstantin'e eski dinlerin inananlarına bireysel seçim ve inanç özgürlüğü sözünü vermiş, yeni dini kabul etmeyenlerin ibadet alışkanlıklarına dokunulmayacağına ilişkin güvence sunmuştu. Ancak bu politik ve ince hesaplara dayalı bir garantiydi elbette. Edward Gibbon'a göre imparator ağır ve temkinli adımlarla yürüyerek çok tanrılı dokuyu çökertme hazırlıkları içindeydi. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 1, sayfa 825. Yürüttüğü adli takibat, kovuşturma ve getirdiği yasakların inanç özgürlüğüyle ilgisinin bulunmadığına, yalnızca yasa dışı din etkinliğiyle mücadele ettiğine inandırmaya çalışıyordu kitleleri. İmparatorluğun resmi iddialarına göre baskı, tutuklama ve yasaklamalar yalnızca büyü, kehanet ve okült bilimler ile uğraşanlara yönelikti. Ama inanç kültleri ve tapınaklar üzerinde giderek sistematik hale gelmeye başlayan baskıların artık iktidarın organik bileşiminde ciddi bir paya sahip olan devletin desteğini bütünüyle arkasına almış Hristiyan Kilisesi tarafından empoze edildiği kimse için bir sır değildi. Kilisenin Konstantin'e dönemindeki örgütlenme etkinlikleri ve çalışma biçimlerinde bu gizli hesapların izlerini görmek mümkün. Eski resmi din tapınakları yavaş yavaş Hristiyan kiliselerine dönüşmeye başladı çoğu yerde. Jüpiter rahipleri, yeni dinin piskoposları, Vesta bakireleri de kilisenin hemşireleri haline geldi. Yani var olan kadrolar küçük dönüşümlere uğratıldı. Bu arada kilisenin organizasyon şeması, hiyerarşik yapısı ve yatay örgütlenme çalışmalarında bütünüyle Roma devletinin geleneksel idari ve bürokratik örgütlenme biçimi temel alındı. Bizantium'un adı Konstantinopolis olmuş ve hem resmi başkent hem de ruhani ve kültürel merkez olma payesi imparatorun eseri olarak görülen bu egzotik kente verilmişti. Kısacası Roma, Konstantin'e ile birlikte yepyeni bir yola girmişti. Bu öyle bir yoldu ki yalnızca Roma'nın değil, dünyanın tarihini de ciddi biçimde etkileyecekti. Peki bütün bunlar olup biterken Fraternus neler yapıyordu? Yer altına geçen, kabuğa çekilen, Pisagor'un ideallerini ve Sibil geleneğini yaşatmak isteyen küçük grupların izlerinin Augustus'tan itibaren kaybolmaya başladığını daha önce görmüştük. Felsefeye ve mistizme sarılan kimi eğitimli idealistler 2. yüzyıldan itibaren imparatorluğun değişik eyaletlerinde zaman zaman seslerini yükseltmeye ve varlıklarını hissettirmeye başladılar. Bunların içinde en dikkat çekici fraksiyonlar gnostizme yakınlaşmaya yeğleyen ve yüce varlık Supreme Being kavramıyla ana tanrıça figürünü yeni bir dinsel felsefi hareket içinde yeniden formüle ederek etkinlik kazanmaya çalışanlardı. İçine girilen yeni dönemin felsefi idealleri ya da siyasi hedefleri değil, dinsel coşkuyu öne çıkardığını fark etmişti çoğu. Yani heyecan, kitleleri harekete geçirebilecek yeni güç, hızla dogmatik inanç sistemleriyle bütünleşiyor, dünya bir tür dinler çağına doğru adım atıyordu. İskenderiye'de, Balkanlar'da, Cebeli Tarık'ta, Fraternis'in heterojen yapısı içinden bu rüzgarı yakalayabilmek için artık bir muhalif Yahudi mezhebi olmaktan çoktan çıkmış, Hristiyan inancıyla köprüler kurmak isteyen gruplar da çıktı. Kimileri Mesih efsanesini tanrısal sözün cisimleşmesi olarak yeniden değerlendirmeye çalıştı. Bu grupların kutsal metinlerinde tanrıça, ilahi bütünlüğe bağlı bilgelik, Sofya kimliği ile beliriyordu. Kartacalı Montanus gibi kimileri ise yeni inanç dalgasıyla kibele kültü arasında bir sentez gerçekleştirmeye çalışıyor ve yanında iki Magna Mater rahibesiyle eyaletleri tek tek gezerek etkileyici söylevler veriyordu. Orta Çağ tarihi boyunca bu gruplar sonraki bölümde göreceğimiz gibi sapkın mezhepler, heretics kimliğiyle Hristiyan kilisesinin başını epey ağrıtacaklardı. Kardeşlik çözülüp dağıldıktan sonra iyice heterojen bir yapıya kavuşan Fraternis'in en etkili ve iddialı kanadı olarak izlediğimiz darbeciler ise Aurelianus ile yükselişe geçip Diclotianus döneminde doruğa ulaşan güç ve prestijlerini Konstantin'in hiç beklenmedik sürpriz uygulamalarıyla yitirmeye başlamanın şoku içindeydiler. Bütünüyle denetimlerinde tuttukları ve rahatça yönlendirdikleri Galerius'un yenilgisi Sol Invictus Mitra kültü aracılığıyla ele geçirmek üzere oldukları imparatorluk otoritesini avuçlarının içinden uçuruvermişti. Üstelik imparator ani ve etkili bir hamle yaparak mensupları arasında çok sayıda siyasi rakiplerinin, Diocletianus karşıtlarının bulunduğu Hristiyan cemaatlerini devlet koruması altına almıştı. Henüz örgütlenmelerini, ilişkilerini ve ordu içindeki güçlerini korurken bu gelişmeler karşısında sessiz kalmamaları, en iyi bildikleri yöntemle karşılık vermeleri gerekiyordu. Askeri darbe yaparak Konstantine'yi devirmek ve yerine bütün bu süreci tersine çevirebilecek güvendikleri bir lideri iktidara getirmek. Ne var ki Konstantine kolay lokma değildi ve Fraternis, İstediği değişim hamlesini gerçekleştirebilmek için yönetimdeki merkeziyetçiliği ciddi biçimde güçlendiren ve askeri birliklerin kilit komuta kademelerinde kendine bağlı subaylardan oluşmuş bir sadık muhafızlar birliği oluşturan imparatorun ölümünü beklemek durumunda kalacaktı. Üstelik onun himayesinde daha önce akla bile getirilemeyecek denli büyük bir güce kavuşan ve bunu geçmişte yaşananların intikamı için kullanma hırsıyla yanıp tutuşan Hristiyan örgütlenmesini saf dışı etmek çok da kolay görünmüyordu. Roma toprakları üzerinde bir dini hareket, tarihte ilk kez bu denli büyük ve pervasızca kullanılan bir güce kavuşmuştu. Konstantin'in temeline ilk taşı koyduğu devlet ile kilisenin ittifakı her iki tarafa da kazanç sağladı. Ama aynı zamanda yeni güçlüklerle de karşı karşıya bıraktı, diyor Ostrogorski. Roma Bizans devleti Hristiyan dininde kuvvetli bir ruhsal birleştirici kudret ve imparatorluk mutlakiyeti de güçlü bir manevi destek buldu. Kilise ise devletten zengin maddi araçlar elde etti. Gerek misyonerlik etkinliğinde, gerek kilise karşıtı akımlarla mücadelede devlet tarafından desteklendi ama bu nedenle de onun vesayeti altına girmiş oldu. Kilise ile yazgısını birleştirmiş olan devlet ise kilise partilerinin sonsuz anlaşmazlıklarının içine çekilmiş oldu. İnanç mücadeleleri kilisenin iç işleri olmaktan çıktı. Politik motiflerle çapraşıklaştırılan bu mücadeleler yalnızca kilisenin değil aynı zamanda devlet gelişmesinin de bir parçası halini aldılar. George Ostrogorski adı geçen eser sayfa 44. Gerçekten de Hristiyanlık daha ilk günlerden itibaren Roma devlet yapısı için ciddi sorunlar yaratacağının sinyallerini veriyordu. İznik Konseyi'nde baba ile oğlun aynı olmadığını savunarak İsa'nın tanrılığını reddettiği için sürgüne gönderilen İskenderiyeli Arius, merkezi uzak eyaletlerde olduğu kadar Anadolu'nun içinde de yandaş bulduğu ve tepkiler arttığı için geri çağrıldı. Yerine bu kez konseyden galip çıktığı varsayılan Athanasius sürgüne gönderildi. Üstelik yine Konstantine tarafından. Bu ani dönüş ve Arius yanlılarının elde ettiği güç, imparatorluk sınırları içinde İznik'te kabul edilen sentetik ilkelerden çok farklı inanç ve ibadet geleneklerini benimsemiş, irili ufaklı, farklı Mesihçi grupları yüreklendirdi ve dini tartışmalar Roma toprakları üzerinde giderek yaygınlaşmaya ve şiddetlenmeye başladı. Çoğu kez kilise sapkın olarak nitelediği mezheplerle başa çıkmak için devlet gücünü bütün caydırıcılığı ve şiddetiyle kullanıyordu. Diğer yandan görünürdeki yapay bütünlüğe karşın tek bir kiliseden söz etmek de mümkün değildi aslında. Çünkü Konstantinopolis, Roma ve İskenderiye kiliseleri arasında bütünüyle siyasi iktidar hırsına bağlı ciddi bir rekabet yaşanıyordu. Kısacası Roma devleti Konstantin'in aldığı o çok kritik karar sonrasında tarihinde hiç tanık olmadığı, geleneklerinde yer almayan bir dinsel mücadeleler karmaşası içine çekilmişti. Çöküşe doğru adım adım. Yaşadığı süre boyunca Mitra kültünden çekinmek ve bu gruplara mensup askerlerle bürokratların gücünü kırmak için uğraşmakla birlikte Sol Invictus'a inanmaya devam eden imparator ancak son günlerinde vaftiz edildi ve ölmek üzereyken Hristiyan oldu. Büyük bir Pers seferinin hazırlıkları sürerken 337 yılında öldüğünde imparatorluğun yönetimini pek de anlaşılmaz biçimde oğulları arasında paylaştırmış ve idari yapının kaçınılmaz biçimde ikiye bölünmesinin ilk adımını atmıştı. Vasiyet ve paylaştırma planına göre kendi adını taşıyan büyük oğlu 2. Konstantin'e ve genç kardeşi Konstans Batı, 2. Konstantius ise Doğu eyaletlerinin yönetimini üstleniyorlardı. İsimler birbirine olan yakınlığının kafa karıştırıcı olduğunu kabul etmek gerek. Ancak daha imparatorun ölümüyle birlikte öz ve üvey kardeşler, yeğenler arasında kanlı iktidar hesaplaşmaları başlayacak. Yönetimde hak iddia etme olasılığı bulunan akrabalar, kimi tarihçilere göre çok önceden tasarlanmış bir plan uyarınca seri cinayetlere kurban gideceklerdi. Tim Cornell, John Matthews, adı geçen eser sayfa 190. İlk büyük kıyımı atlatan 3 öz kardeşin iktidar serüvenlerinin de pek huzurlu olduğu söylenemez. Batıyı paylaşan 2 kardeş arasında yaşanan yoğun çatışmalar, daha iktidar koltuğuna oturalı 3 yıl bile olmadan 2. Konstantin'in ölümüyle sonuçlandı. Genç Konstans, 340-350 yılları arasında imparatorluğun batı yarısının tek söz sahibi yöneticisi olmayı başaracaktı ama bir hayli zorlukla. Fraternis'in darbeci kanadı uzun süredir beklediği fırsatı bulmuş gibiydi. 350 yılında düzenlenen oldukça iyi örgütlenmiş, baskın gibi bir askeri darbeyle Konstans, Magnentius adlı general tarafından devrildi. Aslına bakılacak olursa askerler ve yönetimdeki kimi bürokratlar tarafından zaten pek sevilen bir lider olmamıştı hiç. Cermen kavimlere, yani putperest barbarlara karşı yürüttüğü savaş ve kampanyalar sırasında yıpranan askeri birliklerin tepkilerini üzerinde topladığı gibi Romalılaştırılmış yerel yöneticilerin de sempatisini yitirmişti. Yine de Magnentius'un iktidara getirildiği askeri darbenin ani bir tepki ve kendiliğinden bir ayaklanmadan çok hesaplı kitaplı bir tasarının sonucu olduğu, gelişmelerin izlediği seyirden oldukça açık ve net biçimde anlaşılıyor. 350 yılının Ocak ayı ortalarında danışmanlarının uyarılarını aldırmayan ve iktidarından oldukça emin görünen Konstans, tarihi kayıtlara göre yakınındaki soylularla birlikte bir av partisine çıktı. Aynı günlerde ordunun güçlü generallerinden Magnentius, yardımcısı Marcellinus'un oğlunun doğum günü için Autun kentinde bir davet düzenlemişti. Gecenin belli bir anında toplantının yapıldığı yerden sessizce ayrıldı ve kısa bir süre sonra üzerine imparatorluğun simgesi mor cübbeyi giymiş olarak geri döndü. Davette hazır bulunanlar tarafından hiç yadırganmaksızın Magnentius imparator ilan edildi. Birkaç saat sonra bütün Autun halkı sokaklara dökülmüş, yeni imparatoru selamlıyordu. David Hunt, The Successors of Constantine, Averill Cameron ve Peter Guernsey editörlüğündeki The Cambridge Ancient History, Volume 13 adlı derleme, sayfa 10-11. Darbe, Magnentius dışında 2 etkili subayın daha katılımıyla inceden inceye planlanmış ve zamanlaması dikkatle yapılmış gibi görünüyor, bir başka deyişle tam bir fraternis operasyonu olarak nitelenebilir. Konstans, haberi av partisi sırasında aldığında Autun kentindeki ayaklanma ve çalkantı bütün İtalya'ya yayılmış durumdaydı ve Marcellinus'un denetimindeki elit ordu birlikleri yeni imparatora bağlılıklarını bildiriyordu. Konstans rejiminin direnişi yalnızca başkentte hanedan üyesi Nepotianus'un umutsuz çabalarına yaklaşık 28 gün kadar sürebildi. Sonunda Marcellinus'un birlikleri Roma'ya bütünüyle egemen olurken Nepotianus öldürüldü. Hanedana bağlı soylular ve bürokratlara yönelik yoğun kovuşturmalar başlatıldı. Çözümü kaçmakta bulan ve İtalya'nın güney kentlerine ulaşmaya çalışan Konstans'ın peşine ise darbenin bir başka etkili ismi Gaisio düşmüştü. Kısa bir takipten sonra devrik imparator Elna kentinde yakalandı ve öldürüldü. Bu işi kendisinden beklendiği gibi çabuk sonuçlandıran Gaisio'ya darbecilerin ödülü konsüllük vermek olacaktı. Doğu eyaletlerinin yöneticisi 2. Konstantius, batıda Konstans'ın iktidardan indirilip öldürüldüğü haberini aldığında pek de üzülmüşe benzemiyordu. Bir kardeşi yitirmiş ama iktidar yolunda güçlü bir rakipten de kurtulmuştu. Bu nedenle yüzünü batıya çevirip duruma müdahale etmek yerine Mezopotamya ve Suriye'deki varlığını güçlendirmekle, doğu sınırlarındaki savunma hatlarını sağlamlaştırmakla uğraşmayı yeğledi. Aynı dönemde Magnentius da Batı topraklarındaki üstünlüğünü kesinleştirmek üzere Orta Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da gücünü hissettirme operasyonlarına başlamıştı. Breton bir baba ve Frank kökenli bir anneden geliyordu. Magnentius ve bu nedenle Batı Roma'nın son 100 yıl içinde iyice kozmopolit hale gelmiş nüfus yapısı içinde Cermen, Frank ve Almanlardan büyük destek alıyordu. Çoğunlukla Hristiyanlık karşıtı olan gruplar toplanmıştı çevresinde. Darbeyi planladığına dair güçlü belirtiler sezilen Fraternis'in onu ne ölçüde desteklediğini bilemiyoruz. Ama arkasındaki belli güçlere güvenerek adım attığı belliydi Magnentius'un. Kendini onarımcı, restoratör ve özgürleştirici, liberator ilan etmişti. Bir anlamda Konstantin'e tarafından gerçekleştirilen bütün değişikliklerin iptalinin güvencesi olarak kendi varlığını ortaya koyuyordu. Aslında bu dönemde yaşanan hızlı ve yoğun gelişmeleri yalnızca iyi planlanmış bir askeri darbeyle ya da komplo dizisiyle açıklamak çok da doğru değil. Magnentius, imparatorluğun batıdaki tebaasının çoğunlukla da Breton, Kelt, Cermen ve Frankların Konstantin'e ailesinin yönetimine duyduğu tepkinin bedenleşmiş biçimiydi de. Yavaş ama kalıcı adımlarla Romalılaşmaya başlayan eskinin barbar kavimleri batıda yalnızca vatandaşlık hakkını değil, kamu yaşamındaki etkili konumları ve saygınlığı da elde etmeye başladıkça merkeziyetçi baskıyı artıran imparator ailesine itirazlarını yükseltmeye başlamışlardı. Diğer yandan imparatorluğun Avrupa'daki halklarının bünyesi giderek artan bir baskıyla dayatılmakta olan Hristiyanlığı kabul edemiyordu. Hepsinin üzerine Konstans'a duyulan yaygın nefreti de eklemek gerekiyor. Öz kardeşini öldürerek iktidarı ele geçiren ve zevke, eğlenceye düşkünlüğüyle yoksulları görmezden gelmesiyle tepki toplayan genç Sezar'ı kim devirse destek bulacaktı neredeyse. Bir yönetici olarak Magnentius, ideal niteliklere sahip olmaktan çok uzaktı belki ama Fraternis için Konstans'ı alaşağı etme operasyonunda bir süre yararlanılacak uygun bir isimdi. Çünkü emrinde güçlü birlikler vardı ve asker tarafından seviliyordu. Eğer doğudan gelecek karşı saldırıya yani Konstantius'un ordularına direnebilecek bir komutan gerekiyorsa Magnentius'tan iyi bir aday bulunamazdı. İzleyen 3 yıllık süre içinde doğudaki yönetim merkezi ciddi çalkantılar yaşadı. Pers tehlikesi artarak devam ediyordu ve sınırları korumak için oluşturulmaya çalışılan hat her an bir noktasından delinebilirdi. Diğer yandan Konstantius batıdan gelen Magnentius dalgasına da bir biçimde karşı koymak zorunda hissediyordu kendini. Sonunda beklenen gerçekleşti ve tarihte ilk kez batı ve doğu olarak iki parçaya ayrılan imparatorluğun orduları arasında kıyıcı ve yıpratıcı bir iç savaş yaşandı. Kayıpların tarihçilerin verdiği bilgilere göre olağanüstü büyük olduğu savaşlardı bunlar ve sınırlarda dış tehlikeler büyümeye devam ederken Romalıların birbirini kırması imparatorluk halklarını ciddi biçimde ürkütüyordu. 353 yılında Konstantius bugünkü Hırvatistan topraklarında gerçekleşen büyük savaşta nihai zaferlerini kazanarak Magnentius sorununu ortadan kaldırmayı başardı. Ancak kendi ordusunun da yarısından fazlasını yitirmiş, ciddi biçimde güçsüz düşmüştü. Yenik Magnentius'un intihar ettiği haberleri ulaştığında imparator aslında yalnızca bir askeri zafer kazandığının ve Batı halklarının muhalefetini engellemenin çok güç olduğunun farkına varmıştı. Devlet geleneklerine göre yeni bir Sezar'ı yardımcısı olarak ataması gerekiyordu. Bu yönetimsel açıdan da zorunluydu aslında. Çünkü büyük siyasi ve sosyal dalgalanmalar yaşayan imparatorluk eyaletlerinin tümüne birden tek başına hükmetmesi mümkün görünmüyordu. Bir sorunu daha vardı Konstantius'un. Ölümünden sonra iktidara gelmek üzere kimi varis gösterecekti? Çocuğu olmamıştı. Babasının ölümü sırasında yaşanan taht kavgaları sırasında da bütün yakınlarını bizzat kendisi öldürtmüştü. Yani akrabası da yoktu. Kimi tarihçiler devletin içinde bulunduğu iç ve dış sorunlardan bunalan Konstantius'un tüm bunların üstüne bir de darbe sonucu iktidardan indirilme paranoyası yaşamaya başladığından söz ediyorlar. Hayatta kalan iki akrabası kuzenleri Gallus ve Julianus'a aniden yakınlık göstermesi de büyük olasılıkla bu endişe ve paranoyanın bir sonucuydu. Konstantius büyük kuzeni Gallus'u Doğu'nun Sezar'ı olarak atadı ve hemen askeri görevleri üzerine yükledi. Ona güvenmiyor ama başka akrabası olmamasının getirdiği yalnızlığa bağlı bir korku yaşadığı için Sezar olarak Gallus'tan başkasını düşünemiyordu. Ne var ki seçiminin kendi açısından doğruluğu bir hayli tartışmalıydı aslında. Çünkü Gallus ve Julianus'un babalarını yani öz amcasını öldürten bizzat kendisiydi. Ve iki kardeşin o büyük aile katliamını unutmaları ya da içlerine sindirmeleri pek de mümkün görünmüyordu. Diğer yandan Gallus, imparatorluğun merkezinde Konstantinopolis'te bulunan dinsel otoriteyi de hoşnut edecek bir seçim değildi. Özellikle başpiskoposluğa getirilen İzmitli Esobius'un, Aryan ekolünün temsilcilerinden olan İzmitli piskoposu, adaşı ve çağdaşı olan kilise tarihçisi ünlü Kayseriyeli Esobius ile karıştırmamak gerekiyor. Bu karara hiç sıcak bakmadığı biliniyor. Kaynaklar ve belgeler bir hayli yetersiz ve güvenilirlikten uzak olduğu için Gallus'un beklenmedik biçimde Sezar olarak atanmasının yönetim kademelerinde ne gibi dalgalanmaları yol açtığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak görünen o ki imparatorluğun en kilit konumuna Konstantine'nin kanından birinin getirilmesi yönetimdeki nüfuzunu artırmak isteyen saray bürokratlarını bir hayli rahatsız etmişti. Ortada aileden bir varis olmadığı sürece Konstantius'un ölümünün ardından imparatorluk payesine kimin sahip olacağı sorununu yönetimdeki bürokratlar arasındaki bir iç mücadele çözümleyecekti ve doğaldır ki hepsi kendini belli oranda şanslı görmekteydi. Ancak Gallus gibi kandaş bir aday ortaya çıktığı anda hiçbirinin şansı kalmıyordu. O halde ani bir biçimde Sezar ilan edilen kuzen bir biçimde imparatorun gözünden düşürülüp ortadan kaldırılmalıydı. Konstantius'un bitmek bilmeyen paranoyası ve Gallus'un da bir türlü unutamadığı aile cinayetleri varken bunu sağlamak pek de zor olmayacaktı. Gallus görevi devraldıktan çok kısa bir süre sonra aslında Sezar olarak atanmasının bir terfi ya da onurlandırılmadan çok kontrol altında tutulma aracı olduğunu fark etti. Yetkileri son derece sınırlıydı. Kendi yardımcılarını ve danışmanlarını seçme hakkı bile tanınmamıştı ve Konstantius'un belirlediği onun tarafından atanmış bir kadro ile çalışmak durumundaydı. Bir anlamda bu yöntemle imparator tarafından sürekli göz altında tutuluyor ve her hareketi adım adım denetleniyordu. Görevi sırasında uğrayacağı en küçük bir başarısızlığın da gelecekteki Augustus olma beklentilerine ciddi anlamda darbe indireceğini sezen genç yönetici, bütün bu olumsuz koşullara rağmen olanca çabasıyla çalışmayı sürdürdü. İlkin Filistin'deki bir ayaklanmayı başarıyla bastırdı. Ardından Doğu cephesinde Pers tehditine karşı önlemler alarak dikkatleri üzerine çekti. Ordu ve askerler arasında ünü ve saygınlığı giderek yayılıyordu ki bu durum onun adım adım imparatorluğa doğru yürüdüğünü gören saray erkanının endişelenmesine yol açıyordu. Yine kaynakların belirsizliği nedeniyle olayların gelişimini tam olarak bilemiyoruz ama yönetici bürokratların, bu arada başpiskopos Esobius'un telkinleriyle Konstantius, genç kuzeninin kendisine karşı bir darbe girişimine hazırlandığına bir biçimde ikna edilmişe benziyor. Zosimus'a göre saray kurmaylarının bir komplosu bunda etkili olmuştu. Ama Mianus ise imparatorun yakınındaki danışmanlarıyla birlikte zaten bir süredir Gallus'u ortadan kaldırmanın yollarını aramak üzere gizli toplantılar düzenlediğinden söz ediyor. Thomas M. Benchich, Gallus Sezar. Diğer kaynaklara göre Konstantius'un duyduğu rahatsızlıkla Gallus'la evlendirdiği ve bir türlü güvenmediği büyük kız kardeşi Konstantina'nın kendisine karşı entrika hazırlığı yaptığından kuşkulanması da rol oynamıştı. Sonuçta Gallus 354 yılında yani Sezar olarak atandıktan yalnızca 3 yıl sonra bir bahaneyle Konstantinopolis'teki saraya davet edildi. Burada bütün yetkileri elinden alındıktan sonra Esobius başkanlığında bir kurul tarafından sorgulandı ve sonuçta ihanet suçuyla ölüme mahkum edildi.